Ayrım 38, Yanlış Yol, Henning Mankell. Sayfa 488, 34. Bölüm. Kapı zili çaldığında bunun Bay Badan başkası olamayacağını düşündü. Birlikte çıkacakları yolculuğun ertelendiğini açıklamamış olmak her ne kadar hoş bir şey olmasa da nedense kaygılanmamıştı. Ama yataktan kalktığında birden bunun kapının değil saatin zili olduğunu fark etti. Saat 5'i 5 geçiyordu. İlk şaşkınlık anı geçtikten sonra saati susturup gecenin sessizliğinde kıpırdamadan oturdu. İçinde bulunduğu durumu algılamaya başladı. Ortalıkta derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Kuş cıvıltılarının dışında uzaklardan gelen bir iki araba sesi duyuluyordu. Siuste'nin evinden aniden çıkıp gitmesine nasıl akılcı bir açıklama bulabileceğini düşünmeye koyuldu. Sonra yüksek sesle esneyerek mutfağa gitti. Linda uyuyordu. Kızı mutfak masasının üstüne bir not bırakmıştı. Son günlerde kızımla ancak bu şekilde haberleşiyoruz diye geçirdi içinden üzüntüyle. Üsta da her gelişinde böyle oluyordu. Kızının bıraktığı notu okudu. Bayban'ın geldiğini sandığında aslında onu düşünde gördüğünü fark etti. Gece yarısı eve geldiğinde bu notu görmemişti. Oysa şimdi Bayban'ın aradığını ve kendisinden bir an önce telefon beklediğini belirten notu şaşkınlıkla bir kez daha okudu. Bay Bay'ı o saatte arayamazdı. Onu ya akşam ya da ertesi gün arayacaktı. Yoksa Martinson'a mı aratsaydı? Martinson ona Skagen'e birlikte gitmeyi düşündüğü, iki gün sonra Kastrup havalarında kendisini karşılayacağını ümit ettiği adamın, insanların başlarını baltayla ikiye bölen, sonra da kafa derilerini yüzen bir manyağın peşinde olduğunu anlatabilirdi. Martinson'un söyleyecekleri doğru olmakla birlikte yine de pek doğru sayılmazdı. Bay Bay'ı kendi arayıp son zamanlarda olanları açıklayacak kadar yürekli olmadığı da ortadaydı. Saat 5.30'da Bay Bay'ı değil ama Siosten'i aramak ve gece yarısı neden eve döndüğünü açıklamak için aizeyi kaldırdı. Ona ne diyecekti? Gerçeği söylemek seçeneklerden biriydi. Tüm ebeveynlerin açıklamakta zorlandığı ama birden içlerinde çocuklarına karşı duydukları ani ve yoğun endişeden söz edebilirdi. Ama Siusten telefonu açtığında ona o sabah babasıyla erkenden buluşması gerektiğini unuttuğunu söyledi nedense. Siusten'le babası nasılsa hiçbir şekilde karşılaşamayacaklarından bu bahanesi de ortaya çıkmayacaktı. Wallander Malmö'den döndükten sonra yeniden görüşmeye karar vererek telefonu kapattılar. Bu konuşmadan sonra Wallander gözünde büyüttüğü olayların aslında öyle olmadıklarını düşündü. Yaşamında güne beyaz yalanlarla başlaması ilk değildi. Duş yaptı, kahvesini içti, sonra da Linda'ya bir not yazarak 6.30'da evden çıktı. Gittiğinde emniyette her şey yolundaydı. Günün bu saatinde gece vardiyasında çalışan polisler yavaş yavaş evlerine gitmeye hazırlanırlardı. Wallander bomboş holde ağır adımlarla ilerleyerek odasına gitti. Sabahın bu erken ve sessiz saatlerinde yaşam bambaşka bir anlama bürünürdü. Bunun neden her zaman böyle olduğunu bir türlü çözemezdi. Ama bu duyguyu 20 yıl öncesinden hatırlıyordu. Eski dostu ve öğretmeni Rüdberg de onun gibiydi. Herkesin küçük ama son derece kişisel ve kutsal anları vardır demişti Rüdberg. Ya kendi ya da Wallander'in odasında oturup küçük bir şişe viskiyi paylaştıkları o ender kaçamaklarından birinde. Bu kaçamaklar bazen bir şeyleri kutlamak, bazen de bozulan morallerini düzeltmek için yapılırdı. Wallander, Rüdberg'in bu sözleri hangi durumda söylediğini hatırlamıyordu. Ama onunla birlikte geçirdiği o kısa ama felsefe dolu anları çok özlemişti. Bunlar çok gizli duyguların paylaşıldığı o güzel dostluk anlarıydı. Wallander masasına geçip oturarak birikmiş mesajları okumaya başladı. Notun birinde Dolores Maria Santa Ana'nın cesedinin Rüdberg'in mezarının bulunduğu mezarlığa gömüldüğünü okudu. Bu haber ona yeniden soruşturmayı hatırlatmıştı. Kavgaya hazırlanırcasına gömleğinin kollarını kıvırdı, sonra arkadaşlarının hazırladığı soruşturma verilerini elinden geldiğince hızla okumaya başladı. Bunlar üzerlerinde soru işaretleri olan Nüberg'in hazırladığı raporlar, laboratuvar sonuçları ve yapılan ihbarları içeren dosyalardı. Türen çok çalışkan biri diye geçirdiği içinden Wallander. Ama bunun Türen'in ileride iyi bir polis olacağını mı, yoksa bürokraside bir yerlere gelebileceğinin işareti mi olduğuna karar verememişti. Wallander dosyayı hızla ama büyük bir dikkatle okuyordu. Gözünden asla önemli bir şey kaçmazdı. Ortaya çıkardıkları en önemli şey Björn Fredman'ın Charlotten Lund yolunun alt tarafındaki bir rıhtımda öldürüldüğüydü. Kağıtları bir kenara iterek arkasına yaslandı. Bu adamların ortak yanları da ne diye geçirdiği içinden. Fredman bu resme hiç uymuyordu. Yine de bu grubun içinde. Eski Adalet Bakanı, sanat simsarı, mali müşavir ve çalıntı mal alıp satan bir hırsız. Tümünü de aynı katili öldürmüş ve kafa derilerini yüzmüştü. İlk kurban olan Wettersted'in cesedi ortalıkta durmasın diye bir kenara atılmıştı. İkinci kurban Karlman kendi evinde verdiği bir partide öldürülmüştü. Björn Fredman kaçırılmış, ıssız bir rıhtıma götürülerek öldürülmüş, sonra da sanki herkesin görmesi için de üst adın ortasında bir çukura atılmıştı. Fredman bir kanalizasyon çukurunda açılması beklenen bir heykel gibi üstü muşambayla örtülü bulunmuştu. Katil son olarak da Helsingborg'a giderek Oke Liljegren'i öldürmüştü. Neredeyse anında Wettersted ile Liljegren arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkardık. Şimdi de diğerleri arasındaki ilişkiyi bulmamız gerekiyor. Onları birbirine neyin bağladığını öğrendikten sonra şu soruları sormalıyız. Onları kim ve neden öldürmüş olabilir? Ve neden kafa derileri yüzüldü? Bu yalnız savaşçı kim? Wallander uzun süre oturarak Björn Fredman'la Oke Liljegren'i düşündü. Aralarında benzerlik vardı. Fredman olayında kurbanın kaçırılması ve gözlerine kezzap dökülmesiyle Liljegren'in başının fırında yakılması. Bu ekstra bir şeydi. Kurbanlarını öldürmekle yetinmeyen katil bir de kafa derilerini yüzüyordu. Neden? Bir adım daha attı. Çevresindeki su derinleşiyordu. Dibi kaygandı. Kayıp düşmesi çok kolaydı. Fredman'la Liljegren arasında açık seçik bir fark vardı. Björn Fredman'ın gözlerine kezzap öldürülmeden dökülmüştü. Oysa Liljegren'in başı fırının içine koyulduğunda o ölmüştü. Wallander bir kez daha katili gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. Zayıf, adaleli, yalın ayak ve deli. Katil eğer kötü adamların peşine düşüyorsa en kötüleri Fredman'dı. Sonra Liljegren, Karlman ve Wettersted geliyordu. Wallander yerinden kalkarak pencerenin yanına gitti. Olayların birbirini izlemesinde kendisini tedirgin eden bir şey vardı. Fredman üçüncüydü, neden birinci değildi? Ya da şimdilik neden sonuncu değildi? Deli ama son derece dikkatli ve iyi organize olmuş bir katil kötülüğün kökünü mü kurutmaya çalışıyordu? Kullanışlı bir yer olduğundan rıhtım seçilmiş olmalıydı. O rıhtımda karar kılıncaya kadar başka rıhtımlara da bakmış mıydı? Bu her zaman deniz kıyısında olmaktan hoşlanan biri miydi? Balıkçı mıydı? Yoksa sahil güvenlikte çalışan biri miydi? Deniz arama kurtarmadan biri olabilir miydi? Ve bu kişi Fredman'ın cesedini Fredman'ın kendi kamyonetiyle taşımıştı. Neden bunca zahmete katlanmıştı? Onu ele geçirmenin tek yolu bu olduğundan ötürü mü? Bir yerde buluşmuşlardı, birbirlerini tanıyorlardı. Peter Hierm açıkça ifade etmişti. Fredman sürekli yolculuğa çıkan ve büyük paralarla geri dönen birisiydi. Ne var ki Wallander Fredman'ın yaşamının yalnızca bu bölümünü biliyordu. Geri kalan bölümü bilinmiyordu ve bunların gün ışığına çıkarılması için polisin çok çalışması gerekiyordu. Wallander yeniden koltuğuna geçip oturdu. Bu olay zinciri mantıklı değildi. Peki bu cinayetler nasıl açıklanacaktı? Kahve almak için odasından çıktı. Svedberg ile Höglund gelmişti. Svedberg şapkasını değiştirmişti. Yanakları ıstakoz gibi kıpkırmızıydı. Höglund'un yüzü biraz renklenmişti. İçlerinde en solgunu Wallander'di. Az sonra da Hanson'la Mats Ekholm geldiler. Ekholm'ün bir de yüzü hafifçe yanmıştı. Hanson'un gözleri yorgunluktan kan çanağına dönmüştü. Wallander'e şaşkınlıkla baktı. Aynı anda da bir yanlış anlam olduğunu düşündü. Wallander Helsingborg'da olacağını söylememiş miydi? Oysa saat daha 7:30 bile olmamıştı. Üst ada bu kadar erken gelmesi için önemli bir şey mi olmuştu? Wallander Hanson'un neler düşündüğünü bildiğinden başına bir şey olmadı dercesine salladı. Her şey yolundaydı, kimse bir şeyi yanlış anlamamıştı. Ama aynı zamanda da kimsenin bir şeyi tam olarak anladığı da söylenemezdi. Soruşturma ekibiyle bir toplantı yapılmasını planlamamışlardı. Ludwigson'la Hamre Sturup Havaalanı'na doğru yola çıkmışlardı. Swedberg'le Hanson, Wetterstedt ve Karlman cinayeti soruşturması üstünde çalışırlarken Höglund da havaalanına gitmeyi düşünüyordu. Biri kantinden başını içeri uzatarak Wallander'in Helsingborg'dan arandığını söyledi. Wallander kahve makinesinin yanındaki telefonu açtı, arayan Siösten'di ve Elizabeth Carley'nin hala uyuduğunu söyledi. Kimse genç kadının evine gitmemişti ve bazı meraklıların dışında Lilya Gren'in villasının önüne kimselerin gelmediğini söyledi. ''Okey, Lilya Gren'in ailesi var mıydı?'' diye sordu Martinson. Sanki Lilya Gren evlenmemekle çok uygunsuz bir davranışta bulunmuşçasına öfke dolu bir sesle.
''Arkasında birkaç tane boynu bükük şirket bıraktı.'' dedi Swedberg alayla.
''Helsingborg'da Lilya Gren konusunda çalışıyorlar.'' dedi Wallander. ''Bir süre daha beklememiz gerek.'' Wallander, Hanson'un bilgi verme konusunda son derece titiz biri olduğunu bilirdi. Tümü de Lilya Gren'in düzenli aralıklarla Wetterstedt'te kadın gönderdiğinde görüş birliğine vardılar.
''Bir başka deyişle hakkında çıkan eski söylentiyi aklı çıkaracak şekilde yaşadı.'' dedi Swedberg.
''Karlman konusunda da benzeri bir bağ bulmalıyız.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. ''Ve bu bağ bir yerlerde var, bunu biliyorum. Şimdilik Wetterstedt'i bir kenara bırakalım. Karlman üstünde yoğunlaşmak çok önemli.''
Herkesin acelesi vardı. Kurulan bağlantı soruşturma ekibini canlandırmış, harekete geçirmişti. Wallander Ekholm'le birlikte odasına gitti. O sabah aklına gelen fikirleri ona da anlattı. Ekholm her zamanki gibi yine anlatılanları pür dikkat dinledi.
''Kezzap ve fırın'' dedi Wallander. ''Katilin dilini yorumlamaya çalışıyorum. Hem kendisiyle hem de kurbanıyla konuşuyor. Peki ama tam olarak ne diyor?''
''Olay zinciriyle ilgili düşüncelerin ilginç,'' dedi Ekholm. ''Psikopat katiller kanlı işlerinde genellikle bilgiçlik taslar. Planlarına uymayan bir şeyler olmuş olmalı.''
''Ne gibi?''
''Bu soruyu yanıtlayacak tek kişi o.''
''Yine de yanıtlamaya çalışmalıyız.''
Ekholm karşılık vermedi. Wallander o an için Ekholm'ün söyleyecek fazla bir şeyi olmadığını gördü.
''Şunları numaralayalım. Wetterstedt bir numara olsun. Kurbanları yeniden düzenlersek ne olur?'' ''Fredman ya birinci ya da sonuncu olur,'' dedi Ekholm. ''Lilya Gren de bu değişikliğe bağlı olarak ya ondan önce ya da sonra gelir. Wetterstedt ile Karlman diğerlerini birbirine bağlayan konumdalar.''
''Katilin işini bitirdiğini düşünebilir miyiz?''
''Hiçbir fikrim yok,'' dedi Ekholm. ''Kendi ajandası doğrultusunda hareket ediyor.''
''Bilgisayarların ne diyor? Ortaya ne tür bir bağlantı ya da bağlantılar çıkardılar?''
''Aslında bir şey çıkmadı,'' dedi Ekholm verdiği cevaba kendi şaşkınlığını da göstererek.
''Bunu nasıl yorumluyorsun?'' diye sordu Wallander.
''Birçok önemli noktada diğer katillerden çok farklı bir seri katille uğraşıyoruz.''
''Bu da ne demek oluyor şimdi?''
''Eğer onu yakalarsak bize çok farklı bilgiler verecek demek oluyor.''
''Yakalamak zorundayız,'' dedi Wallander sesinin ikna edicilikten oldukça uzak olduğunu fark ederek. Ayağa kalktı ve odadan birlikte çıktılar.
''FBI ve Scotland Yard'dan kriminal psikologlar bizlerle bağlantı halinde,'' dedi Ekholm. ''Çalışmalarımızı büyük bir ilgiyle izliyorlar.''
''Herhangi bir önerileri var mı? Herkesin önerisine ve yardımına açığız.''
''Bir şey olursa onlara haber vereceğim.''
Danışmanın önünde ayrıldılar. Wallander alçısı çıkarılmış olan Ebba ile biraz sohbet etmek için kaldı. Sonra arabasına atlayarak doğruca Sturup'a gitti. Ludwigson'la Hamre'ni havaalanı polisinin bürosunda buldu. Wallander bir yıl önce ülkeden kaçmaya çalışan bir adamı yakaladıklarında hemen yanı başında bayılan genç polisin de içeride olduğunu görünce belli belirsiz yüzünü buruşturdu. Yine de polisin elini sıkıp olayı unutmuş gibi davrandı. Wallander Ludwigson'la Stockholm'e gittiğinde karşılaştığını fark etti. İri yarı güçlü ve tansiyon sorunu olan biriydi. Yüzü kıpkırmızıydı ama güneşten değildi. Tam karşısında oturan Hamrense kısa boylu ve gözlüklüydü.
Wallander hepsini selamladıktan sonra çalışmaların nasıl gittiğini sordu.
Buradaki taksi şirketler arasında büyük bir rekabet olduğu anlaşılıyor diye söze başladı Ludwigson.
İrlanda'da olduğu gibi. Havaalanından nasıl ayrıldığını hala araştırıyoruz. Kimsenin motosikletten haberi yok ama çalışmalarımıza başladık, araştırıyoruz.
Wallander bir fincan kahve alarak genel müdürlükten gelen iki polisin sorularını yanıtlamaya başladı. Sonra onların yanından ayrılarak Malmö'ye doğru yola koyuldu. Arabasını Rosengård'daki binanın önüne park ettiğinde saat 10 olmuştu. Hava çok sıcaktı, rüzgar yoktu. Asansöre binerek 5. kata çıkıp zili çaldı. Bu kez kapıyı Björn Fredman'ın karısı açtı. Wallander kapı açılır açılmaz burnuna gelen keskin şarap kokusuyla irkildi. Kadının ayaklarının dibinde 3 ya da 4 yaşında bir oğlan çocuğu vardı. Çocuk çok utangaçtı ya da daha doğrusu ürkekti. Wallander çocuğu okşamak için eğildiğinde çocuk korkuyla geri kaçtı. Wallander bunun kendisine neyi çağrıştırdığını hatırlayamamıştı ama bu sanki daha önce olan bir şeydi ya da birinin söylediği ve öneminden ötürü de bilinçaltına kazılan bir şeydi. Kadın içeri girmesini söyledi. Çocuk kadının bacaklarına sarılmış bırakmıyordu. Kadın makyajsızdı ve saçlarını da taramamıştı. Kanepenin üstündeki battaniye kadının geceyi orada geçirdiğini gösteriyordu. Wallander 3. kez yine aynı koltuğa oturdu. Az sonra da içeriye Fredman'ın büyük oğlu Stefan girdi. Gözleri geçen seferki gibi yine pür dikkat bakıyordu. Wallander'in yanına yaklaşarak elini sıkıp hatırını sordu. Daha sonra kanepeye annesinin yanına geçip oturdu. Her şey bir önceki ziyaretin aynıydı. Tek fark annesinin bacaklarının dibinden ayrılmayan küçük oğlandı. Sanki yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Stefan her zamanki gibi yine gözlerini Wallander'dan ayırmıyordu.
Louis hakkında konuşmak için geldim dedi Wallander. Bir akıl hastanesinde tedavi gören biri hakkında konuşmanın kolay olmadığını biliyorum ama bu çok gerekli.
Kızımı neden rahat bırakmıyorsunuz diye sordu kadın.
Sesinde sanki kızını sonuna kadar savunamayacakmış gibi endişeli bir ifade vardı.
Wallander birden içinde bir sıkıntı hissetti. Bu konuşmayı yapmamayı her şeyden çok istiyordu. Ayrıca konuşmanın nereye varacağından da emin değildi.
Amacım kızınızı rahatsız edip huzurunu bozmak değil, acımasız bir cinayetin çözümlenebilmesi için polisin tatsız görevlerinden biri de her türlü bilgiyi almaktır.
Kızım uzun zamandan beri babasını görmüyordu. Sizlere söyleyecek önemli bir şey olamaz.
Birden Wallander'in aklına bir fikir geldi.
Louis babasının öldüğünü biliyor mu?
Neden bilsin ki?
Bu o kadar anlamsız bir şey değil, değil mi?
Wallander kanepede oturan kadının kabuğunu kırmak üzere olduğunu hissetti. İçindeki sıkıntı her soru ve yanıtla birlikte artıyordu. İstemeyerek de olsa kadını dayanamayacağı bir baskı altına almıştı. Kadının yanında oturan delikanlı konuşmuyordu.
Özellikle Louis'in gerçeklerle herhangi bir bağlantısı olmadığını anlamanız gerek dedi kadın.
Wallander'in güçlükle duyduğu bir sesle.
Louis her şeyi arkasında bıraktı. Artık kendi yarattığı bir dünyada yaşıyor. Konuşmuyor, dinlemiyor, yaşadığını yatsıyor.
Wallander konuşmasını sürdürmeden dikkatle düşündü. Böyle olsa bile yine de polis onun neden hastalandığını bilmek ister. Bu polis için çok önemli. Ben aslında buraya kızınızla görüşmeme izin vermenizi rica etmek için gelmiştim. Ama şimdi belki de bunun olamayacağını görüyorum. Onun için de kızınıza sormayı düşündüğüm soruları size sormak istiyorum.
Size ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi kadın. Louis hastalandı. Nasıl hastalandığını hiçbirimiz bilmiyoruz.
Pildam Parkı'nda bulunmuş dedi Wallander. Annesiyle oğlu hafifçe yerlerinde kıpırdadılar. Annesinin dizinin dibinden ayrılmayan küçük oğlan bile diğerlerinden etkilenerek tepki gösterdi.
Bunu nereden duydunuz?
Louis'in nasıl ve ne zaman hastaneye kaldırıldığına ilişkin bir rapor var ama bunun dışında bir şey bilmiyorum. Kızınızın hastalığıyla ilgili her şey onunla doktoru arasında ve elbette sizin. Hastalanmadan önce okulda bazı sorunlar yaşadığını sanıyorum.
Hiçbir sorunu yoktu ama çok hassas biriydi.
Öyle olduğuna eminim ama yine de psikolojik hastalıklarda tetiği çeken bazı somut olaylar olduğu da bilinen bir gerçektir.
Bunu nereden biliyorsunuz? Doktor musunuz?
Hayır polisim ama neden söz ettiğimin bilincindeyim de.
Hiçbir şey olmadı.
O zaman kızınızın nasıl hastalandığını çok merak etmiş olmalısınız.
O günlerden bundan başka bir şey yaptığım yoktu zaten.
Wallander odanın içindeki bu ağır havadan çok sıkılmıştı ve bu konuşmanın bir an önce bitmesini istiyordu artık. Aldığı yanıtların büyük bir bölümü doğru olsa bile yine de kendisini bir yere götürdüğü yoktu.
Kızınızın bir fotoğrafı var mı?
Gerekli mi?
Evet, lütfen.
Wallander annesinin yanında oturan delikanlının bir şey söylemek üzere bir hareket yaptığını ama sonra hemen vazgeçtiğini fark etti. Delikanlıya dikkatle baktı. Wallander neden Louis'le konuşmalarına izin vermediklerini çok merak ediyordu.
38. ayrımın sonu. Sayfa 499.